Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1. Bölüm. Yazan Ahmet Hamdi Tanpınar. Radyoya uygulayanlar Ahmet Çakır, İkbal Gülşen. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Sanatçılar: Hayri İrdal, Pekcan Koşar, Pakize Tijen Par, Nuri Efendi, Uğurtan Atakan, Seyit Lütfullah, Zihni Göktay, Hala Göksel Kortay, Baba Sezai Altekin, Sesler Leyla Altın, Mehmet Bulduk.
Ben Hayri İrdal. Çağımızın belki en büyük, en yararlı kurumu olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün müdür yardımcısı. Benim bu enstitünün kurulmasından, yani Halit Ayarcı ile tanışmamdan önceki hayatım.
Dünyanın en sünepe herifi. Miskin, beceriksiz. Nasıl evlendim seninle, nasıl? Ah, o çeşme meydanlı Hatice. O yaktı benim başımı.
Evet, ikinci karım Pakize'nin bu içten sözlerinden de anladığınız gibi Halit Ayarcı ile tanışmamdan önceki hayatım tam anlamıyla bir perişanlıktı. Bu arada hemen şunu belirtmeliyim ki bugün durum tamamen tersine döndü.
Ah Hayriciğim, benim biricik kocacığım. Ben biliyordum zaten senin ne değerli bir adam olduğunu. Ah, dünyanın en mutlu kadını benim. Çünkü dünyanın en yetenekli adamıyla evliyim.
Evet, yoksul düşmüş bir ailede doğdum. Buna karşın çocukluğum oldukça mutlu geçti. Gerçi 10 yaşlarıma doğru bu mutlu hayatı bir tutku bulandırdı. Dayımın sünnet armağanı olarak verdiği saat yüzünden hayatımın düzeni bozulur gibi oldu.
Oğlum, dayın o saati koluna takıp ihtiyaç duyduğun zaman bakman için getirdi sana. Böyle sabahtan akşama kadar her yanını kurcalayasın diye değil.
Bununla birlikte mutlu yaratılışım bu saatin işleri büsbütün çığırından çıkarmasını engelledi. Tam tersine, ona bir yön verdi. Bundan sonraki hayatım hep saatle ilgili oldu. Saatin çevresinde biçimlendi.
Oğlum Hayri, saatin kendisi mekan, işleyişi zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur.
Gerçi yanımda çırak olarak bulunduğum o yıllarda ustam saatçi Nuri Efendi'nin sözlerinden pek bir şey anlamazdım. Ama herkes bilir ki eski hayatımız saat üzerine kurulmuştur. Yine ustam Nuri Efendi'den öğrendiğime göre Avrupa saatçiliğinin en büyük müşterisi daima Müslümanlar ve onlar içinde en dindarı olan ülkemiz halkıymış. Günde 5 vakit namaz, Ramazanlarda iftar, sahur, kısacası her türlü ibadet saatliydi. Saat, Tanrı'yı bulmanın en sağlam yoluydu.
Saat, insanın en yakın dostu ve yardımcısıdır. Bu yüzden iyi bir saat tamircisi, bozuk bir saate, hasta veya yardıma muhtaç bir insana bakar gibi bakmalıdır. Bunu hiç unutma Hayri.
Peki usta, unutmam.
İyi bir tamircinin en çok üstünde durması gereken saatler, hurda denilebilecek kadar bozulmuş, atılması gereken, hatta atılmış saatlerdir. Anladın mı oğlum Hayri?
Evet usta, anladım.
Bak mesela şu elimdeki saat, görüyor musun?
Görüyorum usta.
Yüreği işlemiyor zavallının. Beyinde de arıza var.
Beyinde mi?
Tabii beyinde. Tıpkı insandaki gibi saatlerin de beyni, yüreği, kolu bacağı vardır. Bak mesela nasıl yürüsün şu biçare. İki bacağının ikisi de yok.
Diye acırdı bu saatlere Nuri usta. Şuradan buradan topladığı bozuk saatleri onardıktan sonra yoksul dostlarına verirdi.
Al bakayım şunu. Hele bir zamanına sahip ol. Ondan sonrası Allah kerimdir.
Nuri Efendi yanımda çalıştığım süre içinde bana hiç iş vermedi. beni daha çok bir dinleyici olarak kabul ederdi.
Oğlum Hayri.
Buyur usta.
Ben artık yaşlandım. Bu dükkanı sana bırakmak isterdim. Fakat iyi bir saatçi olup olamayacağını bilmiyorum. Doğrusu bunu senin hayrın için isterdim. Sen erken yaşta bir iş tutup kendini ona vermezsen büyük sıkıntılara düşebilirsin. Gevşek bir çocuksun. Hayata ve etrafa karşı dayanıklı değilsin. Seni ancak bir iş kurtarabilir. Yazık ki bu iş için gerekli dikkat sende yok. Fakat saatleri seviyor, onlara acıyorsun. Bu önemli bir şeydir. Bir de dinlemesini biliyorsun ki bu da önemli. Hiçbir şeye yaramasa bile insanın boşluğunu örter. Karşısındakiyle aynı düzeye çıkarır.
Evet usta.
Selamun aleyküm Nuri Efendi.
Aleyküm selam Lütfullah Efendi. Hoş geldin, hoş,
hoş
geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Abdüsselam Bey yok mu?
Geliyor, yol ortasında Avcı Naşit Bey'le.
Öyle mi? Hay Allah. Nasılsın bakalım?
Ustam Nuri Efendi'nin dostları da kendisi gibi acayip insanlardı. Tunusluzade Abdüsselam Bey, Avcı Naşit Bey, Deli Seyit Lütfullah. Abdüsselam Bey Burmalı Mescit taraflarında 20-30 odalı konağında bütün bir aşiretle yaşayan insan canlısı çok zengin bir adamdı. Deli Seyit Lütfullah ise insandan çok peşinden koştuğu defineleri bekleyen bir ecinliğe benzerdi. Günün her saati çektiği esrarın etkisiyle gördüğü çeşitli düşlere çevresindekileri de inandırmıştı. Bu düşler çektiği esrarın dozuna göre değişirdi.
Dün Aselban'la avdaydık. 100 tazı birden bizimle koşuyordu. Öyle ceylanlar kaplanlar vurduk ki hele bir tanesiyle pençe pençeye boğuşurken...
Asıl şenlik kızdığı zamanlarda olurdu. Seyit Lütfullah'ın kızgınlığı sara nöbeti gibiydi. Böyle durumlarda sinirden kas katı kesilir, sağa sola anlaşılmaz beddualar yağdırır, tehditler savururdu.
Ben! O benim ne olduğunu biliyor mu? O biliyor mu ben kimim? Ben onun başına ne belalar yağdırırım? O bilir mi ki ben onu kül ederim?
Bu sinir nöbetlerinin ardından üzgünlük gösterileri gelirdi.
Geçen gün düşmanlarım...
Bu düşmanlar yeryüzündeki insanlar değil. Yalnız onun görüp bildiği ecinilerdir.
Beni kızdırdılar. Birçok sırları açıkladım. Şimdi işler daha güçleşecek. Bize şimdilik gücümüzü göstermek yasaklanmıştır
diye yazıklanırdı. İşin tuhaf yanı onun bu saçmalıklarına inanılmasıydı. Mesela söz gelişi baba.
Herifte gizli bir güç var. Olmasa fırıncı Ahmet Efendi'yi bu hale koyabilir miydi? 3 gecenin içinde zavallı adamın evi dükkanı yandı. Bütün ailesi öldü. Kendisi de darülaze'ye düştü. Bu Seyit Lütfullah'tan sakınmak gerek.
Gerçi kimi zaman Seyit Lütfullah'ın bu gizli gücü hakkında kuşku yaratan olaylar da çıkmıyor değildi. Bunlardan biri Abdüsselam Bey'in kaybolan saati olayıdır. Abdüsselam Bey çok kıymetli bir saatini kaybedince Seyit Lütfullah'a başvurur. Seyit Lütfullah birkaç gün düşündükten sonra o acayip Türkçesiyle
"Saat hatunun sandığında, sandık vapurun ambarında, vapur denizin ortasında, hemen telgraf çekile, aksi takdirde..."
diye vardı sonucu açıklamıştı. Fakat sonradan Abdüsselam Bey'in saatini başka bir elbisesinin cebinde unuttuğu ortaya çıktı. Gel gelelim başka bir tuhaf rastlantı işi tamamen tersine çevirdi. Saatin bulunmasından önce konaktan ayrılmış olan bir hizmetçi kadının arkasından çekilen telgrafa şu karşılık gelmişti.
"Kadın bulundu. Sandığında pazar malı adi cinsten bir masa saati çıktı. Saat ve kadın emniyettedir. Emirleriniz beklenir."
Özde yanlış, ayrıntıda doğru olan bu kerameti Seyit Lütfullah'ın şöhretinin bütün İstanbul'a yayılmasını sağladı. Fakat onun asıl hedefi Kaiser Andronikos'un hazinesini bulmaktı.
"Emir gelince kazıya başlayıp Kaiser Andronikos'un hazinesini bulacağım. İşte o zaman hükmüm bütün dünyaya geçecek. Her istediğim olacak. Dünyadan haksızlığı ve sefaleti kaldıracağım. Bütün insanları tam bir adaletle yöneteceğim."
"Olur Lütfullah Efendi, olur. Hadi şimdi bize gidip akşam yemeğimizi yiyelim."
"Seni de kendime yardımcı yapacağım. Dürüst ve yardımsever bir adamsın."
"Olur olur. Hadi şimdi yolumuza gidelim."
1912 yılı hayatımın en acılı yıllarından biri oldu. Bu yılın hemen başında ustam Nuri Efendi öldü. Onun ölümüyle hayatımda bir yığın mesele çıktı. İşsiz güçsüz ortalıkta kalınca bütün gözler bana çevrildi ve herkes endişeyle birbirine sormaya başladı.
Bu çocuk ne olacak?
Bu çocuk ne olacak?
Bu çocuk ne olacak?
Fakat bugünlerde meydana gelen başka bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Bu olay halamın ölmesi ve tam gömüleceği sırada dirilmesidir. Evet, halam öldü ve dirildi. Sonradan zavallı babamın ölümüne yol açacak olan bu olayı aktarmadan önce biraz halamdan söz etmem gerekecek.
Ay! Ay! Ay! Ay!
Halam geldi.
Ay!
Hoş geldin.
Ay. Ay! Ay, hiç arayıp sorduğunuz yok. Bu kadın orada ne yapıyor, nasıl yaşıyor, öldü mü, kaldı mı diye olsun kapımı çaldınız mı? Yok! Siz zaten beni hiç sevmiyorsunuz. Bir an önce ölmemi bekliyorsunuz.
Ablacığım, niye böyle söylüyorsun?
Sus! Sus! Sana çok kızgınım. Hiç ağzını açma.
Halam babamın yaşayan tek akrabasıydı. Fakat huy, yaratılış ve yaşama biçimi bakımından birbirlerine taban tabana zıttılar.
Sen kime çektin bilmem ki. Bu yaşına geldin, hala yeme içme, saz eğlence peşindesin. Ele güne karşı kardeşim demeye utanıyorum vallahi.
Ablacığım, biraz anlayışlı ol. Zaman değişti. Asıl senin yaptığın doğru değil.
Neymiş o doğru olmayan bakayım?
Ne bileyim, 7 sülalemize yetecek kadar paran var. Oysa sen kendini neredeyse açlıktan ölecek kadar yoksul sayıyor, içler acısı bir hayat sürüyor.
Ay, ne dedin, ne
kendine
dedin?
Kendine işkence ediyorsun.
Delinin zoruna bak. Zaten sizin gözünüz benim paramda. Ama merak etmeyin, hiç mi hiç ölmeye niyetim yok. Avucunuzu yalayın.
Ablacığım, her şeyi ters anlama. Senin ölmeni falan bekleyen yok.
Şimdi de çevir kazı yanmasın, değil mi? Ben bilmez miyim?
Ah ablacığım, niye böyle yapıyorsun?
Hadi hadi.
Babamla halam arasında bu türden kim bilir kaç tartışma geçmişti. Fakat halama söz dinletmek ne mümkün? Ona göre bütün aile ölümünü gözlüyordu. En iyi niyetli sözlerden bile bu anlamı çıkarır, bize bununla ilgili öğütler verirdi.
Bakın yavrularım, kimsenin ölümünü beklemeyin. Bu en büyük günahtır.
Zavallı babam, onun bu hallerine çok üzülürdü.
Ablacığım, biz seni seviyoruz. Senin iyiliğin için konuşuyoruz. Şunun şurasında 3 günlük dünyada biraz gülüp eğlenmek senin de hakkın. Paran pulun da var. Artık kendine eziyet etmekten vazgeç. Bak, şu yaşlı gününde yalnızlık büsbütün zor. Gel seni Avcı Naşit Bey'le evlendirelim. Dürüst adamdır. İçkisi kumarı yoktur.
Hadi oradan başka kapıya. Ben paramı yedirecek adam aramıyorum. Siz benim gözüme bakın hele. Beni Avcı Naşit Bey'le niçin evlendirmek istediğinizi bilmiyor muyum sanki?
Senin iyiliğin için abla, başka niçin olabilir?
Ya, sen onu benim külahıma anlat. Senin o balık gözlü oğlanla Avcı Naşit Bey'in ikinci karısından olma kızının beşik kertmesi nişanlı olduğunu unuttuğumu mu sanıyorsun?
Abla, ömürsün vallahi.
Hadi hadi.
Halamın bu yersiz kuşkuları ve yarı deli halleri babamı canından bezdirmişti. Parası pulu için değil, çektiği çilenin bitmesi için halamın ölmesini istediğini açık açık söylemeye başlamıştı artık.
Yahu bu durumda bir insan nasıl yaşar? Bu cadı sırf bana düşmanlığından ölmüyor. Ama Allah büyüktür.
Çok geçmeden babamın dualarının kabul olunduğu anlaşıldı.
Öldü, gitti. Can yoldaşım Ahmet kardeşim Zarife öldü. Zarife, ah Zarife. Beni bırakıp nerelere gittin?
Halamın hiçbir zaman ölmeyeceği korkusunu yüreğinin derinliklerinde taşıyan zavallı babam, bu büyük sevinç içinde çok önemli bir yanlışlık yaptı. Halamın kazasız belasız gömülmesini sağlayacağı yerde hemen onun evine gidip nesi var nesi yoksa toparlamaya girişti. Gömülmesinin gecikmesi yüzünden halamın dirileceğini bilseydi hiç böyle bir yanlışlık yapar mıydı? Neyse, tahmin edileceği gibi halamın öldükten sonra dirilmesi ortalığı epeyce karıştırmıştı. Fakat yaşamında bunun gibi ne badireler atlatmış bulunan halam, kısa zamanda duruma egemen olarak karşısında dili tutulmuş zangır zangır titreyen et yemez imamına çıkışmış.
Herif herif! Öyle aptal aptal bakınıcı ile çabuk beni eve götür. Üşüyorum bu taputun üzerinde. Hastalanacağım.
Böylece ahiret yolculuğundan vazgeçen halam vaktiyle gelin girdiği eve büyük bir meraklı kalabalığını peşine takarak adeta bir zafer alayıyla döner. Ben o sırada salondaki büyük saati sökmüştüm, onarımıyla uğraşıyordum. Halam tahterevanmış gibi kurulduğu tabuttan indikten sonra kendisini izleyen kalabalığın alkışları arasında hışım gibi içeri daldı.
Nerede? Nerede o baban olacak herif?
Hala! Sen ölmedin mi?
Çekil şuradan, miskin!
Sen misin hayırdır? Dışarıdaki gürültü ne?
Seni soyguncu herif seni. Çevir başını da bir bak hele. Hayriye benziyor muyum?
Aman tanrım. Abla sen yani.
Ya, öldüğümü sandın değil mi? Avucunu yala. Öyle kolay kolay ölmeye niyetin yok demiştim sana. Hadi bakalım. Bütün aldıklarını şuraya bırak.
Abla sen nasıl olur? Hayal mi görüyorum?
Çabuk çabuk diyorum.
Ben kimse hiçbir şeye dokunmasın diye.
Hadi hadi. Ceplerinde falan bir şey kalmasın.
Yok ablacığım. Hepsi burada işte.
İyi öyleyse şimdi defol git. O budalı oğlunu da al götür. Gözüm görmesin. Kapının önündeki kalabalık da defolsun. Safinaz.
Buyurun efendim.
Sen benim yatağımı hazırla. Bir ıhlamur kaynatın bana. Ay, çabuk olun çabuk üşüdüm. Dışarısı soğuk.
Şimdi getiriyorum efendim.
Babam bu korkunç olaydan birkaç ay sonra öldü. Belki dirilir diye gömülmesini biraz geciktirmek istedik. Fakat anlaşıldı ki bu sadece halamın başarabileceği bir iştir. Ben Hayri İrdal. Çağımızın belki en büyük, en yararlı kurumu olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün müdür yardımcısı. Yoksul düşmüş bir ailede doğdum. Buna karşın çocukluğum oldukça mutlu geçti. 10 yaşlarımdayken dayımın sünnet armağanı olarak verdiği saatle başlayan tutku hayatıma yön verdi diyebilirim. Saatçi Nuri Efendi'nin yanında çırak olarak bulunduğum yıllarda saatle ilgili pek çok şey öğrendim. Nuri Efendi'nin dostları Seyit Lütfullah, Tunusluzade Abdüsselam Bey ve Avcı Naşit Bey çeşitli dönemlerde hayatımı etkileyen insanlar oldular. Çocukluğumdaki en önemli olaylardan biri halamın öldükten sonra dirilmesidir. Zengin olmasına karşın pintiliği, huysuzluğu ve aksiliğiyle özellikle babamı canından bezdirmiş olan halam, eceliyle öldükten sonra gömülmesi gecikince dirilmişti. Bu olayın yarattığı sarsıntıya zavallı babamın zayıf yüreği karşı koyamadı. Kısa bir süre sonra babam öldü. Yarıda kesip geri döndüğü ahiret yolculuğundan sonra halam çok değişti. En başta bu vücutla yaşamak zorunda olduğunu kabullendiğinden kendine özenle bakar oldu. İkinci değişiklik para konusundaydı. Eskiden
her ne pahasına olursa olsun paramı saklayacağım ve arttıracağım
diyen halam şimdi
hayır, paramı ne saklayacağım ne de arttıracağım. Oturup çıtır çıtır yiyeceğim
diyordu. Eve bir uşak, bir erkek ahçı, yeni oda hizmetçileri getirdi. Ahiret'le bütün ilişkilerini kestiğini göstermek için Safinaz Hanım'dan ahiret kardeşliği unvanını geri aldı.
Artık ahiret kardeşi falan istemiyorum Safinaz. Sen başının çaresine bak. Hadi güle güle. Şimdi bana Avcı Naşit Bey'i bulun çabuk. Onunla evleneceğim.
Gerçekten bir hafta sonra Avcı Naşit Bey halamın ikinci kocası sıfatıyla eniştemiz oldu. 6 ay sonra da Avrupa'ya gittiler. Dönüşlerinde Naşit Bey İttihat ve Terakki milletvekili oldu. Ardından halamın parasıyla ticaret işine atıldı. Biz şaşkınlık içinde bu gelişmeleri izlerken Seyit Lütfullah bir vaazı sırasındaki abuk sabuk sözleriyle ortalığı karıştırdı. Seyit Lütfullah vaaz sırasında dünyanın günden güne kötüye gitmekte olduğunu, ortalıkta kıyamet belirtilerinin göründüğünü söylemiş ve ardından müjdeyi vermiş.
Evet, işte böyle bir zamanda bir Mehdi gelecek. Peki o Mehdi kim? Benim. Evet. O Mehdi Bey. Evet. Heyecanlanmakta haklısınız. Ama gene de sükunetinizi muhafaza edin. Henüz huruc edemedim. Fakat yakında edeceğim. O zaman hepiniz etrafımda olacaksınız. Bana ilk iman edenler, ilk müritlerim sizler olacaksınız.
İstanbul'un binbir türlü huzursuzluk içinde kıvrandığı bu günlerde Seyit Lütfullah söz konusu vaaz yüzünden mahkemeye düştü. Avcı Naşit Bey ile Abdüsselam Bey'in tanıklıkları ve kefaletleri para etmedi. Seyit Lütfullah Sinop'a sürüldü. Babamın ölümü, halamın ölüp dirildikten sonra bambaşka bir insan olması, Seyit Lütfullah'ın Sinop'a sürülmesi olaylarından sonra ortalık biraz durulunca bu çocuk ne olacak konusu yeniden gündeme geldi.
Bu çocuk ne olacak?
Bu çocuk ne olacak?
Bu çocuk ne olacak?
Durumum gerçekten endişe vericiydi. Hayat kelimesiyle çalışma kelimesi arasında hiçbir bağ kalmamıştı. Benim için hayat iki eli cebinde uydurulan bir masaldı. Bu şekilde geçen aylaklık günlerinden sonra askerlik geldi çattı. Terhis olup İstanbul'a döndüğüm zaman şehri, insanları bıraktığım gibi buldum. Her şey yoksul, çaresiz ve altüstü. Bununla birlikte ben kendime yeni bir hayat kurmak için azimliydim. Gel gelelim daha ilk adımda kendimi geçmişin kollarında buldum. Ben askerdeyken annem de ölmüştü. Dönüşte Abdüsselam Bey'i beni dört gözle bekler gördüm.
Hoş geldin evlat, geçmiş olsun. Hadi bize gidiyoruz, sen artık benim oğlumsun.
Abdüsselam Bey'in eski konağında arabalar, atlar, hizmetçiler, her yandan akan bolluk artık çok gerilerde kalmış tatlı anılardı. Bu koca yıkıntıda damadı Ferhat Bey ve evlatlığı Emine ile birlikte oturuyorlardı.
Anlat bakalım evlat, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
Bir iş bulup çalışmak istiyorum Abdüsselam Bey.
Birlikte ararız. Gerçi sağda solda pek sözümüzün geçtiği kimse de kalmadı ya. Gene de bir şeyler yaparız.
Eksik olmayın.
Yalnız öncelikle sen şu okul işini bir halletsen iyi olur.
Okul mu? Bu yaştan sonra hangi okula gidebilirim?
Devirler değişiyor evlat. Bundan sonra her iş diploma ile dönecek. Bizim Ferhat sana yardım eder. Posta telgraf okuluna girersin.
Vallahi bilmem ki.
Beni dinlesin.
Abdüsselam Bey'in sözünü dinleyip birkaç gün içinde posta telgraf okuluna başladım.
Hayri, okul nasıl gidiyor bakalım?
İyi gidiyor efendim.
Artık geleceğini kurtardın sayılır.
Bilmem ki efendim. Okula başlamakla yani...
Şimdi sıra geldi evliliğe.
Evliliğe mi?
Evet, niçin şaştın?
Bilmem, yani pek aklımda değildi de.
Askerliğini yaptın, okula girdin. Burası senin evin sayılır. Beni de bir baba bilmeni isterim.
Sağ olun efendim.
Seni bizim Emine ile evlendireceğim.
Siz bilirsiniz efendim.
Yeni evliler için en zor şey ev açmaktır. Sizin bu derdiniz olmayacak. İşte koca ev, beğendiğiniz yerine yerleşin.
Böylece Abdüsselam Bey beni Emine ile evlendirdi. İlk evlilik yıllarımız mutlu geçti. Okulu bitirince Abdüsselam Bey bana tünel idaresinde iyi bir iş buldu. Fakat yıllar geçtikçe bizden başka kimsesi kalmayan Abdüsselam Bey'in aşırı sevgisinden yorgunluk duymaya başladık. Üstelik konağın mali durumu da baş edilmez biçimde bozulmuştu.
Bu işe bir çare bulmalısın Hayri.
Bilmem ki Emine, ne yapacağımı şaşırdım.
Bu evden gidelim Hayri.
İyi ama Abdüsselam Bey ne olacak?
Çocuklarına haber yolla, yanlarına alsınlar.
Evet, bu iyi fikir. Yarın Çamlıca'ya gideyim.
Adana'daki oğluna da mektup yaz.
İki oğluna da durumu anlattım. Babalarını yanlarına almalarını istedim. İkisi de oralı olmadı. Büyük oğlunu 5 dakikalık bir bayram ziyaretine gelişinde biraz sıkıştırdım. Ya bu adamın nice iyiliğini gördünüz. Elinizi sıcak sudan soğuk suya sokturmadı. Şimdi bu düşkün gününde onu yanınıza almayacak mısınız?
Hayri Bey, babamın iyiliklerini inkar edecek değilim. Fakat durum bildiğiniz gibi değil.
Niçin? Geliriniz yerinde. Saray gibi bir konakta oturuyorsunuz.
Mesele o değil Hayri Bey.
Nedir öyleyse?
Karım.
Ne olmuş karınıza?
Buraya gelirken yemin verdirdi bana.
Peki siz bir şey söylemediniz mi ona?
Gerçekçi olmalıyız. Yuvamı yıkamam.
Peki bari yardım edin. Parası yok. Borç içinde. Kazandığımın tümünü vermeye hazırım ben. Zaten gizli olarak veriyorum. Fakat korka korka. Çünkü para kabul etmek istemiyor. Öğrenirse yıkılır. Bu gidişle siz borçlu çıkarsınız sonra. Benden söylemesi.
Hadi canım. Sen babamı bilmezsin. Muhakkak parası vardır. Kim bilir nereye saklamıştır.
İyi ya, babanıza bir şey olursa hepsi mahvolur. Ayrıca biz töhmet altında kalırız. Gelin babanızla birlikte oturun veya yanınıza alın onu. Malınızın başında bulunun.
İmkansız Hayri Bey. Anlayışlı olun. Size güveniyoruz. Hadi hoşça kalın.
Deyip gitti. Bir daha da hiç uğramadı. Günlerde karım gebeydi ve doğumu bekliyorduk.
Çok gürültü ediyor. Galiba kız olacak.
Abdüsselam Bey erkek çocuk isterim diyor.
Şaka bir yana, son günlerde üzerime titriyor.
Görüyorum. Bu doğum meselesi ona bütün kederlerini unutturdu. Yeniden büyük baba olacağı için çok seviniyor.
Bu sabah sen gittikten sonra konaktaki en güzel beşiği çıkarttırdı bebek için.
Çocuğumuzun doğumu bizden çok Abdüsselam Bey'i mutlu etti gerçekten. Fakat bu mutluluk içinde yapılan bir yanlışlık her şeyi alt üst etti.
Ya Hayri, çocuğun adını senin annenin adı olan Zahide koyacak yerde benim annemin adı olan Zehra diye kayıt ettirdin. Hay Allah!
Canınız sağ olsun Abdüsselam Bey. Belki bunda da bir hayır vardır.
Doğru, iyi söyledin. Bir hayır var bu işte.
Abdüsselam Bey, valide diye çağırdığı Zehra'ya çok bağlandı. Onun geleceğini güvenlik altına almak için her gün 8-10 vasiyetname yazmaya başladı. Biz Emine ile her gün birkaç tanesini yırttığımız halde ölümünden sonra sağdan soldan kucak dolusu vasiyetname çıktı. Hemen hepsinde bütün servetini Zehra'ya bağışladığını bildiriyor ve bizim ona çok iyi bakıp eğitmemizi şiddetle istiyordu. Sonunda bu vasiyetnamelerin başımıza bir dert açacağı belliydi. Nitekim Abdüsselam Bey'in ölümünün ardından o güne kadar hiç ortalıkta görünmeyen mirasçılar bizi...
Zavallı adamı kızımız senin annendir diye kandırmak istediniz. Ben size göstereceğim. Mahkemelerde sürüneceksiniz.
Diye tehdit ettiler. Biz bu tehdidin bir bölümüne katılıp gerçekten son zamanlarda Abdüsselam Bey'in akli dengesinin pek yerinde sayılmayacağını söyleyince de...
Ayıp Hayri Bey, ayıp. Babamın onca iyiliğini gördünüz. Şimdi ona dil uzatmaya utanmıyor musunuz?
Diye üste çıkıyorlardı. Sonunda iş mahkemeye düştü. Hakim küçük Zehra'nın Abdüsselam Bey'in validesi olma hikayesine akıl erdirememişti.
Bu nasıl iş? Küçük bir bebek koskoca adamın nasıl validesi olur?
Efendim, merhum şakacı bir adamdı. Evladı gibi sevdiği kızıma yanlışlıkla annesinin adını verdiği için böyle latife ederdi.
3 yaşında çocukla latife edilir mi?
Ben etmem ama efendim o ederdi.
Hem anne gibi şaka ettiğini söylüyorsunuz, hem evlat gibi diyorsunuz. Birinden birini seçin canım.
Seçecek durumda olan ben değilim ki efendim. Rahmetli ikisini birden kabul etmişti.
Vasiyetnamelerin bir bölümü daha çocuk 6 aylıkken başlıyor. 6 aylık çocuk için vasiyetname mi düzenlenirmiş?
Efendim, biz de çok üzülürdük. Ama rahmetlinin bunun gibi tuhaflıkları hiç eksik olmazdı.
Ya peki orası öyle diyelim. Ya çocuğun yani validesinin rahmetliye oğlum, oğlumu isterim diye ağladığını ne açıklar mısınız? Şahitlerin ifadeleri açık. Öyle ki rahmetlinin ölümünden sonra çocuk oğlum nerede, oğlumu isterim diye ağlıyormuş.
Efendim, o öğretmişti. Daha çocuk konuşmayı öğrenmeden her gün karşısına geçip belki 1000 kere ben senin oğlunum, oğlum de bakalım, hadi oğlum, oğlum, oğlum diye öğretmişti. Zaten bütün işler de oradan çıkmıyor mu? Rahmetli son zamanlarda efendim biraz...
Anlaşıldı. Evet.
Vasiyetname işi bu biçimde kapandı derken çıkarılan başka bir dedikodu ortalığı bulandırdı. Dedikodulara bakılırsa Abdüsselam Bey'de ünlü kaşıkçı elması gibi büyük bir elmas vardı. Adı da Şerbetçibaşı elmasıydı. Bu sözlere inanan Abdüsselam Bey'in senetli alacaklıları mirasçılar aleyhine dava açtılar. İlk günler tanık olarak gitmek zorunda kaldığım mahkemede bir süre sonra davanın ağırlık merkezi oluverdim.
Şerbetçi başı elması.
Hakim durmadan bunu soruyordu.
Hayır Bey, bu elmas hakkında neler biliyorsunuz? Kökeni neresidir? Şu anda nerede olabilir?
Bilmiyorum Hakim Bey. Size söyledim, böyle bir elmastan söz edildiğini bile işitmedim. Haberim yok, bilmiyorum. Aslı astarı olmayan bir dedikodu bu. Ortalıkta elmas falan yok.
Anlaşıldı. İkinci tanık Naşit Bey gelsin.
Şahit Naşit Bey!
Naşit Bey, siz yakın dostuymuşsunuz. Abdüsselam Bey size bu şerbetçibaşı elmasından söz etmiş miydi?
Hayır efendim, hiç konusu geçmemişti. Fakat borçlarının artmakta olduğu konusundaki uyarımı merak etme zannettiğinden daha zenginin karşılığını vermişti. Ne de olsa eski ve köklü bir aileden geliyordu. Böyle bir elmasın bulunması doğaldı.
Peki. Hayri İrdal'ı tanır mısınız?
Tanırım efendim, iyi çocuktur. Fakat eşimin kardeşi olan babası bu çocuğun eğitimine pek dikkat etmedi. Çok para canlısı bir adamdı. Hatta eşim Zarife hanımefendinin benimle evlenmesini önlemek için baygınlığından yararlanarak öldü diye gömmeye kalkmıştı.
Yalan! Halam gerçekten ölmüştü. Yalancı herif!
Susun! Oturun yerlerinize. Siz de söz vermeden konuşmayın. Nerede olduğunuzu unutuyor musunuz? Hepinizi dışarı çıkarırım.
Halam gerçekten ölmüştü Hakim Bey. Hatta gömülmek üzereydi. Fakat zamanında gömülmediği için hortladı.
Susalım.
Söz istiyorum.
Ne hakkında?
Naşit Bey'in tanıklığı hakkında.
Kısa anlatın.
Efendim, bu adamın eşi olan hala öldükten sonra dirildi. Paralarından ayrılmamak için hortladı.
Doğru dürüst anlatın.
Doğru söylüyorum efendim. Kime sorarsanız anlatır. İsterseniz et yemez imamını çağırtın.
İmamını mı?
Halam yaşarken kimseyi sevmeyen kuşkucu aksi bir ihtiyardı. Hassiz, huysuz, kavgacı, kısacası her türlü insanca duygudan uzak bir kadındı. Parasını çalarlar korkusuyla geceleri bu paranın saklı olduğu kömürlükte yatardı. Yarı deliydi.
Susalım.
Ölüp dirildikten sonra çok değişti. Bu Naşit adıyla anılan dolandırıcı savaş zenginiyle evlendi.
Hakim Bey.
Bunların Naşit Bey'in tanıklığıyla ne ilgisi var?
Var efendim. Halamın tek mirasçısı benim. Onun için bu adam bana düşman.
Yalan.
Bu Naşit adlı sahtekar kızını bana verecekti.
Başkalarına hakaret etmeyelim.
Özür dilerim Hakim Bey. Evet, Naşit Bey'in kızını istemedim. Beğenmiyordum. Bu adam şimdi halamla evlendi ve zengin oldu. Sonra da bana düşman kesildi.
Hayır.
Savaş zengini. Dolandırıcı. Sahtekar.
Hakim Bey. Götürün Hakim şunu. Bey.
Ölü soyguncusu. Alçak herif. Benden ne istiyorsun?
Bu olaydan sonra adli tıbba gönderildim. Ve burada daha büyük bir felaketle karşılaştım.
Ben Hayri İrdal. Çağımızın belki en büyük, en yararlı kurumu olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün müdür yardımcısı. Askere gidinceye değin başıboş bir hayat sürdüm. Askerden dönüşte baba dostu Abdüsselam Bey beni yanına aldı. O yaşımda beni okuttu ve evlatlığı Emine ile evlendirdi. Zamanında çok zenginken sonradan acınacak denli yoksul düşen Abdüsselam Bey'in ölümünden sonra ortaya atılan bir şerbetçi başı elması dedikodusu yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Elmasın nerede olduğu yolundaki saçma sapan sorulardan kurtulmak için şerbetçi başı elması Kaiser Andronikos'un hazinesinde değişim yetkilileri kızdırdı. İşi deliliğe vurduğum düşünülerek hastaneye gönderildim. Adli tıpta Doktor Ramiz'in hastasıydım. Ramiz Bey beni büyük bir sevinçle karşıladı. Viyana'dan yeni dönmüştü. İki sözünün biri psikanalizdi.
Azizim, psikanaliz hayat denilen bilinmezin sihirli anahtarıdır. Bütün gizlerin çözümü ondadır. Bugün gelişmiş ülkelerde psikanaliz günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Çünkü bilinir ki psikanaliz çıktığından beri herkes biraz hastadır.
Herkes mi?
Evet, herkes. Bunu şimdi kavramanız zor tabii ama kısa zamanda öğreneceksiniz. Size psikanalizi öğreteceğim.
Aman doktor bey.
Hadi anlatın bakalım.
Niye?
Niye olacak canım? Buraya gelişinizi...
Evet o mesele. Bakın doktor, İlkin olayı anlattım. Tabii sonra geçmişi kurcalamak gerekti. Ben Nuri Efendi'yi, Seyit Lütfullah'ı ve ötekileri anlattıkça doktor Ramiz Bey de harıl harıl notlar alıyor, sorular soruyordu.
Demek saate Mübarek adını vermiştiniz.
Evet.
Nasıl bir şeydi bu?
Büyük bir ayaklı saat. Çok iyi cinsten. Fakat bozuk. Hmm. Evde tavan arasında. Ama isterseniz görmek mümkün. Güzel sesi var.
Bozuk dediniz yanılmıyorsam.
Evet öyle dedim, bozuk.
Evet. Tabii öyle olması gerek.
Doktor.
Babanızın Mübarek'ten hiç hoşlanmadığını söylemiştiniz galiba.
Aslına bakarsanız babamın Mübarek'le ilişkisi oldukça tuhaftı. Bir gece hep birlikte otururken saat birden çalmaya başlayınca babam son derece öfkelendi. Anladık diye bağırdı ve ekledi. Sen de biliyorsun ki param yok. Şimdilik imkansız. Evi zor geçindiriyorum. Ne diye sıkıştırırsın beni?
Bunu Mübarek'e mi söylemişti?
Evet. Yani galiba bilmem.
Öyle olmalı. Çok ilginç bir olay. Son derece tipik ve çok ender rastlanan bir durum. Size çok teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ederim.
Doktor,
harika bir rapor yazacağım kongreye. Adeta bir tabu olmuş ve çevresinde kompleksler yaratmış. Bu olayın bir benzerine Java adasında rastlanmıştı. Eski bir top, evet bir top, evliya gibi ziyaret ediliyordu.
Bizde de vardı öyle bir şey. Ha? Eski Mahmudiye gemisi. Geceleri gizlice Sivastopol Savaşı'na gider, tabyaları topa tutar, sabahları dönermiş. Babam anlatırdı. Selim yakışlası kadar büyükmüş içi.
Sizin evde mi?
Ne evi? Şimdi evden kim söz etti? Siz beni deli mi sanıyorsunuz yoksa doktor? Hiç koca zırhlı eve girer mi? Böyle bir şey almak için Ayasofya kadar yer lazım.
Ayasofya mı?
Hay Allah'ım. Canım söz gelişi öyle dedim. Ayasofya ya da onun kadar büyük herhangi bir yer.
Evet. Anlıyorum. Siz çok ilginç bir adamsınız Hayri Bey. Keşke ben Viyana'dayken tanışsaydım.
Doktor Bey.
Neyse,
ben...
Devam edelim. Anneniz de Mübarek'e çok önem verirdi değil mi?
Galiba.
Ama... İyice hatırlamaya çalışın lütfen.
Pek çıkaramıyorum.
Peki Mübarek'in başka ne gibi özellikleri vardı?
Mübarek nasıl söylesem böyle tuhaf bir saatti. Acayip halleri vardı. İsterseniz keyfi yahut da ihtiyari değil. İşte öyle bir çalışması vardı.
Devam edin. Çok güzel, çok. Tuhaf, acayip hal, ihtiyari, keyfi. Sonra?
Yeter artık doktor, sıkıldım.
Biraz dinlenin sonra devam edelim.
Doktor bey, yalvarırım bana yardımcı olun. Ben hasta filan değilim. Şu raporu verin de gideyim.
Hastasınız. Size daha önce de söyledim. Psikanaliz çıktığından beri herkes az çok hastadır.
O halde dışarıdakilerden farkım ne?
Orası beni ilgilendirmez. Ben sizden sorumluyum.
Peki şimdi ne olacak?
Sizi iyileştireceğim. Zaten öyle pek önemli bir şey değil. Bu işte teşhis hemen hemen tedavi demektir. Sürekli bakım ve gözetim altında tutulursanız birkaç yılda biter.
Ama ne diyorsunuz doktor?
Telaşlanmayın dostum. Ben yanınızda olacağım.
Rapor. Doktor. Karım hasta. Yüzünden belli. Hasta. Beni buradan bir an önce çıkartın. Yalvarırım. Çıkartın beni buradan doktor.
Siz şimdi biraz dinlenin. Sonra devam ederiz gene.
Doktor. Doktor. Çıkarın beni buradan. Şimdi de başıma bu iş çıkmıştı. Karım gerçekten hastaydı. Ben bunalmıştım. Daha mahkeme başlar başlamaz işime son vermişlerdi. Neredeyse parasızlık başlayacaktı. Fakat doktor Ramiz kafasını bu işe takmıştı. İlle beni tedavi edecekti. Böylece 10 gün geçti.
Evet, Hayri Bey. Artık bu devre bitti.
Ne devresi doktor?
Evet. Hastalığınız kesin olarak anlaşıldı. Sizde tipik bir baba kompleksi var. Babanızı beğenmemişsiniz. Aslında bu pek önemli değil. Reşit olmak için en kısa yoldur. Fakat siz başka bir şey yapmışsınız.
Doktor,
daha kötüsü de olabilirdi. Merak etmeyin. Kolaylıkla önlenebilecek bir durum. Tipik fakat zararsız.
Hiçbir şey anlamıyorum doktor. Tipik olan nedir? Zararsız kimdir? Benim bunlarla ilgim nedir?
Her şey babanızı beğenmemenizle başlıyor. Fakat burada bir gelişim bozukluğu var. Kendiniz onun yerine geçecek yerde durmadan başka bir baba aramışsınız. Yani reşit olamamışsınız. Hep çocuk kalmışsınız, öyle değil mi?
Nereden çıkarıyorsunuz bunları doktor? Saçma, budalalık. Ne diye başka baba arayayım? İstesem de istemesem de onun oğluyum. Babamı nasıl inkar ederim?
Maalesef böyle. Hem de durum çok uzun sürmüş. Bu yüzden işleriniz, kişiliğiniz durmadan karışmış.
Bak doktor, benim hiçbir şeyim yok. Sadece talihsizim. Başıma olmadık işler gelir. Anla beni. Küçük bir şaka yüzünden oldu bunlar. Ortada ne şerbetçi başı elması var ne de hastalık. Bütün bunlar saçmalık.
Sakin olun Hayri Bey, sakin olun.
Ya delireceğim artık. Küçük bir şaka diyorum size, anlamıyor musunuz?
Evet, evet dostum. Yalnız telaşlanmayın, size yardım edeceğim ama önce bana inanmanız gerek.
Ah doktor, doktor.
Kendinizi sıkmayın dostum.
Ramızın belki en büyük, en yararlı kurumu olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü Müdür Yardımcısı. Yoksul fakat oldukça mutlu geçen çocukluğumda dayımın sünnet armağanı olarak verdiği saatle başlayan tutku hayatıma yön verdi. Askerlik dönüşü beni yanına alan baba dostu Abdüsselam Bey önce bir okul bitirip diploma sahip olmamı istedi. Sonra da evlatlı Emine ile evlendirdi. Abdüsselam Bey'in ölümünden sonra ortaya atılan şerbetçi başı elması dedikodusu yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Saçma sapan sorulardan sıkıldığım için alaylı karşılıklar verince adli tıbba gönderildim. Orada benimle ilgilenen Doktor Ramiz, dünyada psikanaliz çıkalı herkesin hasta olduğunu düşünen biriydi. Bende karmaşık bir baba kompleksi teşhis etti. Gürültü patırdı içinde, sonunda onunla dost olduk. Birkaç gün sonra da şerbetçi başı elması ile ilgili mahkeme sonuçlanmış olduğundan hastaneden taburcu edildim. Hastaneden çıkışıma pek sevinemedim. Çünkü Doktor Ramiz'den kurtulamamıştım.
Öylesi daha iyi Hayri Bey. İşlerimize dışarıda devam ederiz. Zaten tedaviniz bitmiş gibiydi. Birkaç saat daha yaparız, olur biter. Sonra da şu raporu hazırlarız.
Ne raporu doktor?
Canım bizim Viyana'daki kongre için. Bildiri denen şey. Hani şu tabirnamelerle ilgili.
Ha evet, o rapor.
Size yardım edeyim Hayri Bey.
Eşyalarımı hazırlamama yardım etmekle kalmadı. Benimle birlikte eve kadar geldi Doktor Ramiz. Eve varıp yukarı çıktığımızda doktor...
Mübarek! Görkemli saat mübarek! İşte nihayet tanıştık.
Emine, bu saat tavan arasında değil miydi?
Oradaydı ama ne yapayım? Başımıza öyle işler geldi ki artık ben de saatin kerametine inanmaya başladım. Geçen hafta indirip eski yerine koydum. Fena da olmadı hani.
Bütün bu işler arasında hayat yürüyordu. Eski işim kadar iyi olmasa da postanede bir memuriyet bulmuştum. Hayatımız biraz düzene girer gibi olmuştu ki bu kez büyük bir felaketle karşılaştım. Emine öldü. Birkaç ay ne yaptığımı bilmeden işe gidip geldim. Sonra konu komşunun yardımıyla yeniden evlendim. İkinci karım Pakize'nin hayatta tek düşüncesi sinemaydı. Bu sevgisi o kadar aşırıydı ki evin içinde bir film yıldızı gibi dolaşır, tuhaf sözler ederdi.
Hayriciğim, sana bir şey söyleyeyim mi sevgilim? Ben galiba İspanyol dansını unuttum.
Hayırdır inşallah. Hangi İspanyol dansı hanım?
Canım unuttun mu? Geçen gün valinin davetinde etmiştim ya, herkes alkışlamıştı. Sonra o uzun boylu yakışıklı subay geldi.
Ha evet evet, şimdi anladım. Sen kendini geçen akşam seyrettiğimiz filmdeki artist Janet McDonald'la karıştırdın.
Aman Hayri, neler saçmalıyorsun.
Ah ah, keşke her şey onun bu sinema budalalığıyla kalsaydı. Kısa bir süre sonra artık yakamı bırakacağını ümit ettiğim kara talihim dört dörtlük bir oyunuyla karşıma çıktı. Pakize'nin annesi ve babası birbiri ardına öldüler.
Hayrecim, kız kardeşlerimi yanımıza almalıyız.
Bunu ben de düşündüm Pakize, ama durumumuz ortada, işlerim iyi değil. Kendimiz kız kanaat geçinebiliyoruz.
Ne yapalım? İki yetişkin genç kızı ortalıkta bırakamayız ya.
Böylelikle iki baldızım bizim eve yerleştiler. Biri 35'inde ve şarkıcılık hevesinde, öteki 28'inde irade ve inatla dünya güzeli olunabileceğine inanan bir kız kurusu. Uğradığım her felaket yenilerinin de doğum nedeni oluyordu. Dalgınlığım yüzünden hep açık verdiğimden postanedeki işimden kovuldum. Artık hayatın bu oyunlarına karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Bizi evcek ortadan kaldıracak yangın veya deprem gibi bir felaket bekliyordu. Bir akşam kahvede oturmuş bunları düşünürken...
Merhaba Hayırcığım, merhaba. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Okul arkadaşım Halit Ayarcı. Bu da Hayri İrdal.
Merhaba, hoş geldin.
Memnun oldum Hayri Bey, memnun
Halit'cim, bizim Hayri'nin böyle derbeder görünüşüne bakma. Çok yetenekli bir arkadaştır. Geçen gün bir hastaya koyduğu teşhis bütün doktorları şaşırttı.
Öyle mi? Çok ilginç.
Büyütüyorsunuz Ramiz Bey, küçük bir şakaydı.
İşte bir de bu derviş hallerin tam bir eski zaman adamı. Kendinden söz edilmesini hiç istemez. Söz gelişi onun bu ülkede saatten en çok anlayan bir kişi olduğunu kim bilir?
Ya öyle mi? Bakın buna çok sevindim işte. Şu benim saate bir bakabilir miydiniz acaba Hayri Bey?
Ramiz Bey büyütüyor. Biraz saat onarımından anlarım o kadar.
Buyurun Hayri Bey, bak buyurun.
Güzel bir saat.
Babadan kalmadı. İki aydır işlemiyor. Nesi var acaba?
Saatin içine bakmadan önce söylenecek önemli bir eksik var. Kordonunun bulunmayışı. Kordonsuz saat yularsız hayvan, nikahsız kadın gibidir. Saatini seven ilkin bir kordonla onu kendine bağlar.
Hakkınız var Hayri Bey, hakkınız var. İki defa düşürmüştüm de.
Yazık. Çünkü çok güzel bir iş. Bugün böyle bir saat bulmak çok zor. İngiliz malı, 19. yüzyıl ortası.
Onarabilecek misiniz?
Burada alet yok. Hiç değilse bir çakı olsaydı.
Çantamda olacak, bir bakayım. Tamam. Buyurun Hayri Bey.
Saatin bir kapağı olduğu bile belirsiz. Tam usta işi. Şuradan şöyle çakının ucunu dokundurdum mu açılır. Başka türlü çekiçle essen açılmaz. Bakalım derdi neymiş Nazlı gelinin.
İnşallah uzun boylu bir zarar görmemiştir.
Ay Allah.
Ne oldu?
Hiçbir şey yok bu saatin. Sadece mıknatıslanmış. Sakın söktürmeye falan kalkmayın. Gerek yoktur. Bunun özel bir aleti vardır. Büyük saatçilerin hepsinde bulunur. Yarım saatlik bir iş.
Nasıl oldu da bunu görmediler peki?
Görmezler. Daha doğrusu dikkat etmezler. Saatte insan vücudu gibidir. Çok defa alışılmış hastalıklar aranır. Sonra bu kadar güzel bir saat onarılırken içinden birkaç parçası çekip gitmiş olabilir.
Ne diyorsunuz? Parçalarını mı değiştirmiştin? Yapmayın yahu. Yıllardan tanıdığım bir insan.
Siz o adama gidin. İlkin şuradan çıkardığı taşı ya da benzerini, hiç olmazsa aynı ağırlıkta bir taşı oraya koysun. Böyle bir saati yapan adam iki yakutun arasına şu gördüğünüz mercimeği koymaz. Sonra mıknatıstan kurtarsın. Şu kılı da değiştirsin. Saatinizi uzun yıllar kullanabilirsiniz ondan sonra.
Çabuk yapılır mı bu iş?
En çok yarım saat. O da taşın bulunması yerine konması yüzünden.
Hadi hep birlikte gidelim. Bu işi hallederiz. Sonra da gider bir yerde vakit geçiririz.
Aman efendim, ben bu kılıkla...
Kılığınızda ne var canım? Sizi gören kim olduğunuzu yüzünüzden hemen anlar.
Hadi Hayri'ciğim, nazlanma hadi.
Şimdi naz değil doktor.
Hayri Bey, rica ve ısrar ediyorum ki lütfen bizimle geliniz. Hem şu saat işini bitirirken sizin de bulunmanız şart değil mi?
Vallahi ne diyeyim, gidelim öyleyse.
Oo,
Halit Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Merhaba Agop, bu baylar Hayri Bey ve Doktor Ramiz Bey.
Memnun oldum, çok memnun oldum.
Şu benim saate bir bakar mısın? İki aydır işlemiyor.
Hemen bakayım beyim, birer kahve içersiniz.
Sağ ol, sağ ol. Bizim Hayri Bey de saatten anlıyor, size yardımcı olacak.
Doğrusunu isterseniz Agop Bey, siz bu saati epeyce hırpalamışsınız. Bu saatler nazik aletlerdir, böyle tartaklanmaya gelmez. Bakın şunun arkasına, bu fabrika işi değil, el işi. Sanki ustadan ustaya mektup. Ama belli ki size yazılmamış.
Ama beyim ben...
Aslında sanatkarın yerini tüccarın alması acınacak şeydir bu gibi işlerde.
Halit Bey, bunca yıllık müşterimdir, ben de...
Neyse, galiba çıraklarını saati tamir ederken şu taşı da düşürmüş olacaklar. Bir baksanız.
Aman beyim, ben yani çırak o...
Siz kekelemeyi bırakın da söylediklerimi yapın. Yoksa saati mıknatıstan bile kurtarmadan geri vereceksiniz.
Ha, evet tabii şey doğru, mıknatıslanmış, kurtarmalı, kolay.
Eskiden bu tür işler yalnız kazanç düşüncesiyle yapılmazdı. Sevenler ve işin içinde yetişenler yaparlardı Halit Bey.
Çok haklısınız Hayri Bey, çok haklısınız, çok çok.
Evet, size son bir öğüdüm daha var Agop Bey. Bu tür saatler için fazla yağ kullanmayın. İmam bayıldı yapmıyorsunuz, saat işletiyorsunuz.
Evet beyefendi, anlıyorum beyefendi.
Hadi hoşçakal Agop.
Güle güle beyim, güle güle, selametle.
Hayri Bey, hiç itiraz kabul etmem, Boğaz'a gidiyoruz. Bizim saatçıyana iyi bir ders verdiniz Hayri Bey.
Belki biraz fazla oldu fakat hak etmişti.
Yok yok, bundan sonra saatlerin içinden parçayı açırken elleri titrer.
Saatçiliği nereden öğrendiniz Hayri Bey?
Benim gençliğimde çocuk denecek yaşta Nuri Efendi denilen bir ustanın yanında öğrendim.
Evet.
Azizim Halit, bu Hayri benim en müthiş hastamdı. Ya. Biraz daha zaman olsaydı psikanalizi öğrenecekti.
Bırak doktor şu psikanalizi falan. Sırasıymış mı? Hadi hadi. Bu akşam hep siz konuşacaksınız Hayri Bey. Siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz.
Ama ben...
İtiraz kabul etmiyorum. Hayatınızı anlatın bize. Saatlerle ilgili en küçük bir ayrıntıyı bile atlamadım.
Bakın Halit Bey, ben aslında basit bir adamım.
İtiraz kabul etmiyorum dedim size. En baştan başlayın bakalım. Başlayacaksınız. Çocukluğunuz, saatler...
Peki, peki. Anlatayım. İşte böyle Halit Bey. Baştan söylediğim gibi saatler dışında söz edilecek hiçbir şey yok. Böyle bir yığın ıvır zıvır dert.
Olur şey değil. Olur şey değil. Sizin gibi bir adam. Siz tam bir filozofsunuz. Hem de muhtaç olduğumuz bir filozof. Zaman felsefesi, anladınız mı? Zaman yani çalışma felsefesi.
Halit Bey, bu gece için size çok teşekkür ederim. Fakat artık kalksak ya da bana izin verseniz kendimi pek iyi hissetmiyorum.
Durun canım, durun. Kalkarız kalkarız. Böyle güzel bir gece hiç yarıda bırakılır mı? Hem bu gece burada önemli kararlar alacağız biz. Şimdi sizin işlerinizi şöyle bir gözden geçirelim. Önce parasız. Sonra evlendirilmesi gereken 3 genç kız var evinizde. Bir de genel sağlık durumunuz bozukça. Sonunda hepsi bir kapıya çıkar, para meselesi.
Kızım Zehra hadi neyse, iyi kötü bir kısmeti çıkar. Fakat ötekileri kim alır?
Anlattığınıza
yani?
Göre birader, durup dururken kimsenin alacağı cinsten değil babuslarınız. Ancak küçük bir çabayla her şey değişebilir. Mesela... büyükçe bir şöhret, herhangi bir gazinoda şarkıcı veya meşhur bir artist olabilir.
Doğrusunu isterseniz böyle şeyler aklımın kenarından bile geçmemişti. Ben tek çare olarak evcek bizi alıp götürecek bir salgın, bir felaketle bu işler hallolur. Onu bekliyorum.
Yanlış. Tepeden tırnağa yanlış. Hep yanlış. Ne istersiniz kendinizden ve evinizdeki zavallılardan aldı yapıyorum. Anlattıklarınızdan çıkardığıma göre hepsi tutkulu ve yaşama sevinciyle dolu insanlar. Bu demektir ki hepsi de başarılarını kendi içlerinde yaşıyorlar ve onun acısını çekiyorlar. sıradan bir hayata boyun eğmek istemiyorlar.
Doğru, doğru. Hiç istemiyorlar. Karım kendini Hollywood'da sanıyor. Büyük baldızın ünlü bir ses sanatçısı olduğuna inanıyor. Küçük.
Tabii. Yani... Tabii öyle olacak. Tabii öyle olacak. Ve hepsi de size karşı biraz kırgın. Kendilerini anlamıyorsunuz diye.
Evet.
Darılmayınız ama Hayri Bey. Sizin hayata bakışınız ters. Savaşa girmeden yenilmiş bir orduya benziyorsunuz Aziz. Teknenin üstüne çıkacağınız yerde altında kalmışsınız.
Ha, bilmem ki.
Hele büyük baldızınız gibi gerçek bir sanatçıya karşı davranışınız, onu görmezden gelmeniz.
Aman beyefendi, iyi anlatamadım galiba. Hangi sanatçı, ne diyorsunuz? Sesi çirkin, kendisi yeteneksiz. Efendim sonra cahil. Daha İsfahan'la Mahur'u Ras'la Acemaşiran'ı birbirinden ayıran.
Ne önemi var be? Ne önemi var? Ne önemi var? Azizim, bu tür şeyler kalabalık işin. Kalabalık neyi sever neyi sevmez. Bunu kimse bilmez.
Evet.
Şimdi elektronik devrindeyiz dostum. Kulakların ayarı bozuldu.
Evet.
Bu yüzden eminim ki baldızımız hanımefendi birkaç gün içinde yepyeni bir şöhret olarak İstanbul'u fethedebilir.
Aman nasıl olur Halit Bey?
Bu meselelerde herkes işin alayında dostum. Farkında olmadan alayında. Bunu görmüyor musunuz?
Hangi alay? Çıldırıyorlar.
Ya işte ben de onu söylüyorum. Bu çıldırma işi meselenin başka bir yüzü. Herkes kendi boşluğunu biraz duyguyla doldurmak, kendini süslemek istiyor. Fakat musikiden öylesine uzak bir dünyaları var ki neyi seveceklerini şaşırıyorlar. Sizin sözünü ettiğiniz ölçüler çok gerilerde kaldı azizim. Çok gerilerde kaldı artık. Şimdi söyleyeyim bakalım. Baldızınız kimi taklit ediyor?
Ünlülerin hemen hepsini.
Ya.
Fakat hepsini aynı sesle, aynı makamdan ve aynı usulle berbat ederek.
Harika, harika. Orijinal ve yeni, yepyeni. Dikkat edin, yeni diyorum. Bakın, en büyük harflerle yeni. Yeninin bulunduğu yerde başka özelliğe gerek yoktur. En çok hangilerini söylüyor?
Efendim hani bu yeni çıkmış şarkılar var şimdi moda böyle bu türküler falan karma karışık şeyler işte.
Tamam tam tahmin ettiğim gibi. Azizim darılmayınız ama siz bu genç kızın yolunu tıkıyorsunuz.
Ben mi?
Evet siz. Sizin gerçekçi sandığınız şeyse karamsarlıktan başka bir şey değildir. Bu konuya bir de baldızınızın açısından yaklaşın bakalım. O zaman her şeyin nasıl değiştiğini az tamam göreceksiniz.
Nasıl?
Şöyle, elinizde iki değer var. Baldızınız ve musiki. Birincisini değiştiremeyeceğinize göre ister istemez ikincisi hakkındaki görüşlerinizi değiştireceksiniz. Şimdi şunu düşünmeye çalışın. Baldızınızın başarısı için ne yapılabilir? Yoksa sonuna kadar bu çıkmazda mı kalacaksınız?
Elbette hayır. Bin defa hayır.
Ne dediğini yapacaksınız. Bilin ki zamanımızda bu gibi işler ve bu gibi işlerin başarılması için kuvvetle istemek yeterlidir. Hayat yürüyor Hayri Bey, yürüyor. Siz kelimelerle zehirlenin durun. Hayat her gün yeni bir şey buluyor. Bakın ben 4-5 saat önce sizi buldum. Şimdi de baldızınız ortaya çıkıyor efendim.
Allah razı olsun beyefendi. Fakat yine de aklım almıyor. Karşınızda fıçı gibi terliğe terliğe parmaklarını çıtırdatarak acayip hareketlerle ciyaklamasını düşünüyorum da aman tanrım.
Demek şarkı söylerken parmaklarını çıtırdatıyor ha. Ne? Hay Allah, harika. Bu bile başlı başına bir olay kardeşim. Siz gerçekten bir hazineye sahipsiniz de farkında değilsiniz Hayri Bey.
Aman Halit Bey, yerin dibine batsın.
Tamam, öyle demeyin dostum, öyle demeyin. Şimdi şöylece bir toparlamaya çalışalım. Baldızınız için çirkin diyorsunuz.
Bu fazlasıyla.
Bugünün anlayışına göre bu sempatik demektir. Sonra sesi kötü diyorsunuz.
Ah beyefendi, daha nasıl anlatayım? Komşu filan olsaydık.
Yani birinin onu boğazladığını sanırdınız. Şarkı söylemesi o işte.
Evet, anlıyorum anlıyorum. Dokunaklı ve bazı havalara elverişli. Bir de yeteneksiz filan demiştiniz galiba.
Yaşlı bir çınarın gövdesi bile ondan daha iyi.
Yani doğuştan artist diyorsunuz. Yarından tezi yok. Baldızınızla ben ilgileneceğim dostum. Ben. Göreceksiniz. Baldızınız kısa zamanda sahneye çıkıp büyük bir ün kazanacak. Gazetelerde sık sık adı geçecek ve...
Podcast dinle. iOS ve Android'de.